Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı konuşmaya devam edeceğiz kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Sağ olun.
Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vasıflarını konuşuyorduk. Onun hayatımıza yön verecek, bize yön verecek vasıflarını sizden dinlemeye başlamıştık. Bu haftada o vasıflarını dinlemeye devam edelim inşallah, buyursunlar.
Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan devam ediyoruz. Hazreti Davud Aleyhisselam'dan sonra malum geçtiğimiz derslerde bunlara değindik. Beni İsrail'in başına hem peygamber hem idareci olarak gelmişti. Hazreti Davud Aleyhisselam'ın ona tembihleri vardı. Akabinde de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a verilen bir takım ikramlar, Cenab-ı Hakk'ın ikramları vardı. Onlardan bahsediyorduk. Burada da temasil kısmında Sebe suresinin 13. ayetindeki Süleyman için o ne dilerse mabetler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi şükredin, kullarımdan şükredenler pek azdır buyuruluyor. Buraya kadar gelmiştik. Burada temasil kelimesi özellikle üstadımızın bu çalışmada özellikle dikkat çektiği husus. Burada temasil kelimesi bakır veya toprak, camdan canlı cansız yapılan heykelleri karşılık bulduruyor, gösteriyor. Tabi burada lafzın delaletine göre de ayet canlı cansız resimleri aslında içine alıyor, muhteveyi kılıyor, hepsini kapsıyor. Burada bu kelime niçin önemli? Buradaki temasil kelimesi aslında Hazreti Süleyman'ın döneminde yapılan o bir takım heykeller ya da bir takım büyük küçük çanaklar diye. Buradaki heykel kısmı bizi ilgilendiriyor. Çünkü buradan hareketle acaba bu heykel ya da heykele benzer heykelimsi şeyler olacak mı olmayacak mı? İslam'da nasıl karşılık buluyor? Bunu değerlendirelim istedim kısaca. Burada Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın döneminde caiz olduğuyla alakalı görüşler de var. Yani diyorlar ki işte o dönemde Hazreti Süleyman'ın da izniyle bir takım heykellerin İşte yapılması caizdir. Yani bu canlı varlığın heykeli olabilir. İşte attır vesaire gibi. Ya da farklı cansız varlıkların da işte taş, kayadır vesairelerin. Bunlar yapılabilir mi? Bunlar tartışılmış. Tabi müfessirlerin bir kısmı Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şeriatında da aslında bu tür heykellerin yapılıp yapılmamasında caizliğin olmadığını işaret etmişler. Çünkü Hazreti Süleyman Aleyhisselam Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere gelen peygamberlerdendi. Öyle olunca da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeriatında da bu tür heykellerin yapılması yasaktı. Onun da yapılmaması gerektiğiydi. Bu o yüzden sadece cansız varlıkların resimlerini kapsar diye ve İslam'daki canlı resim yasağına da uygun bir şekilde izahta bulunurlar. Bir diğeri Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şeriatinde canlı ve cansız heykellerin yapılabileceğini iddia edenler vardır. Tabii bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'de bu tür canlı cansız resimlerin, heykellerin yapılmasının caiz olup olmayacağı tartışılması olunmuş. Ancak demişler ki bu Hazreti Süleyman Aleyhisselam döneminde ona ait olan bir şeriatın istisnasıdır, onun karşılığıdır. İslam'da bu asla buraya sığınarak caizdir anlamına gelmez demişler.
Bunun şimdi günümüzdeki ölçüsü nedir hocam? Yani şimdi bu ilmi aslında biz faydalanmak amaçlı da kullanıyoruz yeri geldiğinde. Yani işte bir figürü ilim öğrenmek için kullanabiliyoruz. Bir insan figürünü, bir hayvan figürünü.
Ya en azından şöyle işte.
İşte boyutlu resim dediğimiz
o resimler. Pasaportlardır, kimliklerdir, vesaire. Aile resimleridir vesairelerdir. Bunlar nereye geliyor? Bu anlamda nereye oturuyor? Tabii burada esas olan put ve putperestliğe teşvik edecek şekilde bir kullanımın karşılığı. Yani bu bazen çok masum bir anne baba resmi de olabilir. Ya da gerçekten bir şahsa yüklenen anlamın resimleştirilmesi ya da heykelleştirilmesi de olabilir. Ya buradaki asıl mesele, şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de bazı put isimleri görüyoruz. İşte Ba'ildir, Nefirdir, Ya'uk'tur, Ved'dir, Su'a'dır vesaire gibi isimler görüyoruz. Onlara bir takım anlamlar yüklenilmiş. Şimdi bunların tarihine bakıldığında, yani put ve putperestliğin tarihine bakıldığında bazı aslında ibadet ehli şahsiyetlerin de, yani günümüzde veli kulların ya da alim zatların, şahsiyetlerin ya da etkili devlet adamlarının vesairenin heykellerinin yapıldığı görülmüş. Peki bunlar niçin yapılıyor? Aslında onlar bize hatıra olarak kalsın diye yapılıyor. Çok iyi niyetle yapılıyor. Akabinde yıllar geçtikçe bu cahiliye dönemindeki Arapların özellikle Kabe'nin içerisine sıkıştırdığı putlar için de böyle. Kendilerinden önce işte babalarının onlara çok hürmet ettiğini, dedelerinin onlara çok kıymet verdiğini, bu nesiller aktarımıyla birlikte yavaş yavaş asli hüviyetinden uzaklaşıyor. Şöyle bir örnek verelim. Mesela babamızın resmi. Biz güzel bir köşeye koyuyoruz hatıra olsun diye. Daha sonraki eğer o baba o ailede çok etkin ve belirleyici bir yaşayışta bulunduysa, ardından çocuklar artık bir sonraki nesil ona ayrı bir değer vermeye başlıyor. Belki de babasının oturduğu koltuğa oturmuyor. Orası babamızın, muhterem babamızın koltuğuydu diye oturmuyor. Daha sonra oraya başka bir şey sermeye başlıyor. Oraya da yine oturtmuyor kimseyi. Ya oraya oturulur mu? O babamın yeri denmeye başlıyor. Ya da o dedemizin yeri denmeye başlıyor. Ya da o büyük dedemizin yeri denmeye başlıyor. Bu nesiller geçtikçe 3-5 nesil sonra artık oradaki hürmetin karşılığı unutuluyor. Sadece şekil orada kıymet kazanmaya başlıyor. Ondan sonra oraya değer vermeye, selam vermeye, daha bu biraz daha ileriye giderek secde etmeye kadar gidiyor. Ve bu zaman da putperestlik başlıyor. Bu sefer şöyle bir anlam kuruluyor. Bizi bu koltuk, bu sedir babamızla manen buluşturuyor. Koltuğu haline geliyor. Bunu Cenab-ı Hak nezdinde düşünecek olursak, o tür şahsiyetlerin bulunduğu yerlere, mekanlara ya da onlardan kalan bir takım eşyaya vesaireye hürmet edilerek eşya esas olmaya başlıyor. Hürmet edilen aradan çıkarılıyor. Ve eşya Allah'a yaklaştıran bir hal, yani şirk unsur olmuş oluyor.
Biz göçen kişiye de bir Fatiha okumayı unutuyoruz sonra.
Ondan sonra bir Fatiha, ama o Fatiha'yı da niye okuduğumuzu unutuyoruz.
Evet.
Bugün mesela çok ekstrem bir örnek, yani uç bir örnek verelim. Bu en azından hani davacı olunacaksa da bizden o dava olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakalı şerifi mesela. Şimdi biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasına, sakalına, terliğine, ondan kalan herhangi bir parçaya elbette ki çok büyük kıymet veriyoruz. Çünkü o Resulullah'a ait. Allah Resulü'nden bize miras kalmış ve çok kıymetli. Ama şunu unutmamak lazım. O Allah Resulü'ne ait olduğu için kıymetli. Yoksa Hazreti Ömer Efendimiz'in bu yaslandığı, Efendimiz'in altında gölgelendiği bir ağaç vardı. Ona yaptığı muameleyi yapmak lazım. Yani insanların o ağaca kıymet verip çaput bağlamaya ya da onlara başka türlü anlam yüklemeye başladığını görünce Hazreti Ömer Efendimiz o ağacı kestiriyor. Ya da yine Hazreti Ömer Efendimiz'in Hacerül Esved'e söylediği şey çok önemlidir. Tabir çok önemlidir.
Biliyorum ki sen bir taşsın.
Taştan da başka bir şey değilsin. Ama mâ ra'aytun nebî kabbeltüke. Görmeseydim ki Resulullah seni öptü, o zaman ben de öpmezdim diyor. Allah Resulü seni öptü, gördüm. Ben onun sünnetine tabi olmak için seni öpüyorum. Yoksa sen taştan başka bir şey değilsin. Bu çok önemli bir duruş. Yani bizim hem resimde, hem heykelde, hem bu tür emanetlerde, bu tür eşyada vesaire de arkasında sahip olunan manevi gücü unutmamamız gerekiyor. Ona da o anlamı Allah yüklüyor. Yani Cenab-ı Peygamber'e o manayı Cenab-ı Allah yükledi. Onu o kutsiyete bürüdü ve bizim gözümüzde onun için değerli bir varlık halindedir.
Peki özellikle Kadir gecelerinde işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sakalı şerifi camilerimize ziyaret edilir.
Tabii.
Bunun usulü doğru mudur hocam? Buradan yola çıkarak. Yani şöyle, biz salavatlar eşliğinde onu açarız.
Tabii burada şöyle. Yani bir takdim meselesi. O elbette ki mühim. Ama önemli olan o takdime yaklaşma. Yani herkes oraya farklı niyetle yaklaşacak diye bu tür ikramların da terk edilmemesi lazım. Çünkü biz eğer bir mefhumu ortadan kaldıracaksak ya da bir mefhuma bir mani koyacaksak, yani desek ki bu sakıncalıdır, insanları şirke ya da insanları başka türlü bir yaklaşıma sevk edecek bir halet teşviktir, kaldıralım dediğimiz zaman, o zaman insanlara Resulullah'ı hatırlatacak onun yerine ne koyacaksınız? Yani böyle bir, hani bir eczaneye gittiğimizde bir ilaç yazıyor doktorumuz, biz reçeteyi veriyoruz, eczacımız bakıyor diyor ki ya diyor, bu ilaç elimizde yok ama muadili var. Şimdi muadili o ilacın yerini tutan demek. O zaman biz o şeyi kaldırdığımız zaman, uygulamayı kaldırdığımız zaman muadil ne takdim edeceğiz? İnsanlara ne vereceğiz? Önemli olan bunun usulünü ve üslubunu öğretmek. Yani salavat-ı şerifelerle açmak, Allah Resulüne ait olduğu için kıymet gösterdiğimizi ona hissettirmek, insanlara bunun usulünü, adabını anlatmak, mesela hanımlarla erkekleri birbirine karıştırmadan şeriatı muhafaza ederek, o arada yine Hoca Efendi Fatiha'ları okuyarak ya da salat-ı şerefeler getirip onun niçin yapıldığını insanlara anlatarak Allah Resulü'nün sadece bir sakaldan ibaret olmadığını, hayatının 23 yılı artı 63 yıllık hayatının numune-i imtisal olduğunu, orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam siresiyle, siret-i nebisiyle bize örnek olması gerektiğini, tam imkanıdır hocam işte. Tam bu tür haller muvafık zamanlardır. Oralarda bunlar anlatılabilir. İnsanlara bu tür uygulamalar yapılabilir.
Şimdi yani, siz bunu deyince aklıma Hacerül Esved'in ziyareti esnasında yaşananlar geldi. Yani mesela, özellikle hac döneminde.
Ya mesela.
Kimse bir hanımefendi var mı orada veya birinin canını acıtır mıyım?
Ya bir hakka girer miyim?
Bir hakka girer yani miyim? Orada, mi? Hiç umursamadan.
Değil mi? Ayet var.
İnsanların
müzah,
üstünden
çekişme, çelişme, kavga, gürültü, rafes, fısuk vesaire. Ayet var yani. Hacda caiz değil bunlar diyor.
Evet. İnsanların üstünden atlayarak.
O zaman
bir taşı
mi?
Öpmek için.
İşte burada insanlarımızı bununla bilgilendirmek, bu anlamda bilinçlendirmek lazım. Yoksa sadece bir taş ya da bir ağaç ya da bir sakal meselesi değil. Onun arka planında, onun künhünde, varlığında Resulullah'ın olduğunu ve Resulullah'ın adabıyla, o adapla o ziyaret edilmesi gerektiğini insanlara anlatmak lazım.
O zaman buradan şunu mu çıkartıyoruz hocam? Biz İslam Tefekkür Ufku derslerimizde de konuştuk bu meseleyi. Yani bir kişi... Yani tabii ki bir işte Allahü Teala'nın göndermiş olduğu peygamberimizin emaneti olan Hacerül Esved taşını selamlayacak peygamberin sünneti olduğu için öpecek, koklayacak.
Elbette ki.
O manada bir faaliyette bulunacak veya peygamber efendimizin sakalı şerifini ziyaret edecek, oradan bir hisse almaya çalışacak ama bir yandan da siyeri okuyacak, peygamber efendimizin hayatını bilecek, hayatını okuyacak, hadisi şerif gündemli bir hayatı olacak demeliyiz. Bunu yani, diyoruz değil mi?
Şöyle hulasa kılalım hocam olayı. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o nübüvvet hayatını, yani ilâ yevmül kıyamet devam edecek, yani doğumundan kıyamete kadar devam edecek nübüvvetteki imtisalini, o misal olma, örnek olma halini bir iki figüre indirmemek lazım. Bu sadece yani bir sakalı şerifi ya da bir Hacerül Esved'i öpmeyle ya da görmeyle din bitmiyor. Yani bu onlardan çok çok bir tane, çok azdan çoktan bir tanesi. Yani biz burada bir muhabbetin karşılığında bunu yapıyoruz. Eyvallah, bunda hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama hadise şu, o da yeterli bir hadise değil. Yani bizim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı iyi okuma, iyi öğrenme, onun hayatını tatbik etme, hayata uygulama, nelere dikkat çeker, nelere dikkat çekmez, neleri önemser, neleri önemsemez, bu haliyle yaşama. Yani şöyle düşünelim. Şimdi Cenab-ı Hak, biz hacca gittiğimiz zaman Hacerül Esved'i öptün mü öpmedin mi diye sormuyor sualde. Ama kul hakkına girdin mi girmedin mi diye soruyor. O zaman biz bir ahiret haliyle düşüneceğiz bu olayı. Yani bir şeyde de böyle, yani bir sakalı şerifi ziyarette de böyle. Bazen şahit oluyorum gittiğimiz zaman görmek için. Yani insanlar birbirini eziyor, o oradan oraya vuruyor, o onun kırık sırtına vuruyor, o onun karnına vuruyor falan. Yani bunlar hak. Yani neticede Cenab-ı Hak huzur ilahiye çıktığımızda sen sakalı şerifi gördün mü ya da sakalı şerife bir kere elini sürdün mü diye bir sual de bulunmayacak. Ama vaka o sakalın sahibinin yoluna girdin mi diye soracak. Ya da o sakalın sahibinin seni uyardığı o kul hakkı vardı ya, seni müflis kılacak, iflas ettirecek olan o hal. O halden uzak durdun mu diye soracak. Çünkü biz amellerden sorulacağız ve kul haklarından sorulacağız. Karşımıza çıkacak bunların hepsi. O zaman maksadı çok fazla aşırmadan, yani oradaki kendimizi de çok fazla şaşırmadan yola girmemiz gerekiyor. Bir hadiseye girmemiz gerekiyor.
Hocam, o zaman bir soruyla da tekrar konuya dönmüş olalım hem. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim az çok bu hususta nasıl bir tavır sergileyeceğimizi bildiği için mi işte biz onun bir fotoğrafını, bir görselini bilmiyoruz. Tabii ki işte Şemail-i Şerif dediğimiz onun yüz hatlarının, vücut hatlarının özelliklerinin anlatıldığı metinler var.
Elbette.
Eyvallah. Onları hadisi şeriflerden çıkartıp biliyoruz. Ama o dönemde bir resim sanatı vardı, bir çizicilik vardı,
mutlaka
vesaire
vardı.
Ama bizim elimize ulaşan bu manada bir görsel yok. Biraz da hikmeti budur diyebilir miyiz?
Kesinlikle hocam budur. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha kıymetli bizim dinde varlığımız yok. Çünkü yani beşer anlamında söylüyorum. Kur'an-ı Kerim her şeyden üst bizim baş tacımız, baş kitabımız. Farkındaysanız biz Kur'an-ı Kerim'e çok hürmetle yaklaşırız. Çok hürmetle halde bulunuruz. Ama o bir beşer olsaydı o zaman farklı kalıplara bürünme ihtimali çok yüksekti. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisinin hayatta resmedilmesini yasakladı. Ve o resimlerin de varsa artık yapıldıysa yarıda yapılmadıysa bununla alakalı çok bilgimiz de yok. Ortaya çıkarılmasını yasakladı. Hatta canlı bir kimsenin resminin yapılmasını da hadi bakalım sen bu resme can ver denilecek size kıyamette diye. Hazreti Peygamber Buhari'de de Müslim'de de müttefakun aleyh bir hadis bu sahih bir hadis. Bizi bu anlamda da uyarıyor. Niçin? Çünkü tevhid var. Tevhidin yerleşmesi gerekiyor. Tevhidin önüne ikinci bir unsurun geçmemesi gerekiyor. Bunun adına şirk deniyor. Bu haliyle de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl ki Kabe'ye girdiğinde Kabe içerisinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın resimleri vardı. Nasıl ki İsmail Aleyhisselam'ın resimleri vardı ki doğru resimler değildi onlar. Efendimiz onların hepsini kaldırttı. Putları yıktırttı, kazıttırdı ve ardından da orayı saf bir hale getirdi. Yani aslında tevhid o saflığı sağlama hali. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Alem kendi resminin yapılmasını, yasaklamasını da tevhidi o saflıktan uzaklaştırmaya mani kılmak için. Evet. Yani o saflığı yakalatmak için, araya bir engelin, maninin olmasını engellemek için ne yapıyor? Yasak kılıyor. Tabi burada da bizim burada şunu anlamamız gerekiyor. Put ve putperestliği teşvik olacak ya da Cenab-ı Hakk'ı unutturacak, Allah'ı ve peygamberi unutturacak bu tür hallerin uzağında durmak lazım. Çünkü bu tür aşırı ihtimam, yani bu tür aşırı sevgi, aşırı muhabbet insanı bazen putperestliğe götürür hale gelir. Yani bunu biz resim ve heykel özelinde söylüyoruz ama bunun dışında bazı eşyalar da böyledir. Mesela bir adamın arabası, bir hanımın işte giydiği elbisesi vesairesi, kıyafeti. Yani kendisini belki de bunun temsili haline getirmeye başlıyor. Yani bunun ölçüsünü hep şöyle örnek veriyoruz talebe sorduğu zaman. Yani bir insan eğer arabasına bir zarar verildiğinde kopardığı yaygarayı Allah ve Resulü'nün bir hükmünü birileri ortadan kaldırmaya çalıştığında koparmıyorsa o zaman
problem büyük.
O zaman problem büyük demektir. Evet. Ya buradaki hissiyat maddiyatla maneviyatı karıştırmama hadisesidir. Cenab-ı Peygamber bu putperestliği yasaklamak adına resim ve heykeli bu anlamda yasak kılıyor. Yapılmasını doğru bulmuyor.
Tabii bir hatıra vardır ya hocam. Çok özür diliyorum. İşte birine diyorlar ki ya evinin bulunduğu veya dükkanının bulunduğu işte bina veya mahalle yanmış duruyor. Elhamdülillah diyor. İşte tekrar diyorlar ki ya seninki yanmamış. Tekrar elhamdülillah diyor. İşte niçin ikisinde de elhamdülillah dedin? İkisinde de kalbime baktım.
Evet.
Birinde işte üzüldüm mü? Birinde işte o malı kalbimde mi tutuyorum? Baktım. İkisinde de malım yok kalbimde. Ona elhamdülillah dedim.
Burada İmam-ı Azam için
İmam-ı Azam söylerler. Için, evet.
Bir de bir ulemadan büyük bir zat için söylerler. Her iki hususu da Bağdat Çarşısı yandı denildiğinde elhamdülillah. Senin eşyaya ama elhamdülillah. Yani neticede kalbinizde ne kadar
yer
ediyor? Ne kadar sizin kalbinize kasalanmış, kilitlenmiş halde? Bu bizim imanımızda esas olan hal. Ya, tabii ki biraz önce söylediğimiz halle resmin vesairenin kullanacağı yerler var. Zaruret içerisinde pasaport çıkarıyoruz, kimlik alıyoruz. İşte bazı resmi belgelerde vesairelerde ya da aile hatıratı olarak kalsın ya da işte elimizde bulunsun. İşte şurada bir kenarda büyüklerimizin resmidir ya da işte annemin, babamın, dedemin, ceddimin resmidir diye bulunan haller tabii bunlara zaruret mevkiinde kabul edip cevaz veriliyor. Diyorlar ki ya bunları yapabilirsiniz. Bunlarda çok sıkıntı yok. Yalnız burada yine aynı şeye dikkat çekmek lazım. Bunlar manevi anlamda bir karşılık buluyor mu, bulmuyor mu? Günümüzde malum bazı şeyler yapılıyor işte heykeller yapılıyor, resimler yapılıyor ya da bunlarla ilgili bir takım sunumlarda bulunuluyor. Karşısına geçip secde etmeye kadar varacak hale gelmeye başlıyorlar. Ve burada itirazlar genelde neden yasak olsun ki haline geliyor. Şimdi ayet-i kerime Estağfirullah اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا buyuruyor. Yani ayet-i kerimede bize Allah ve Resulü bir konuda emir verdiği zaman tercih hakkımız yoktur. Bunun zıttı Allah'a asi gelmektir diye işaret buyuruyor. O zaman bunu Allah ve Resulü bize emretti diye hayata tatbik etmenin yoluna girmek varken niçin yasak olsun diye arkasına bir meşru kapı açmaya çalışmamak lazım. Yani buradaki hadise oraya tabi olma, ona dahil olma ve onun önünden gitme hadisesi aslında halidir. Ya bu bir aynı şekilde yine burada konumuz evde bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konusunda şöyle bir örneği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cebrail Aleyhisselam'la ahitleşmişler. Hazreti Cebrail Aleyhisselam eve buyur gelmemişler. Ardından Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eve geldiğinde elinde de bir küçük bir çubuk vardı Efendimizin. Cebrail Aleyhisselam'ı görmeyince Allah'ın Resulleri vaadinden caymaz nerede diye şöyle bir söylenmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elindeki çubuğu da şöyle atıvermiş nerede bu diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii o arada o çubuğu da atınca peşinden bakıp sedirin altında küçük bir enik, köpek yavrusu görmüş. Sonra hemen Ayşe annemize demiş ki, yav demiş, bunun burada ne işi var? Niye soktunuz bunu buraya? Demiş ki, biz bilmedik ya Resulallah demiş. O girmiş oraya sığınmış. Biz de sizden şimdi görünce gördük diye. Hemen bunu çıkartın diyor Peygamberimiz. Onu çıkardıktan sonra Cebrail Aleyhisselam geliyor. Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki, söz verdin ama diyor ben seni bekledim gelmedin. Diyor ki, benim diyor bu eve girmeme bu köpek mani oldu. Bu köpek engelledi. Biz melekler köpek ve suret bulunan, yani resim bulunan evlere girmeyiz. Tabii rivayetlerde yine devamıyla şöyle bir alay unsuru yaptı bunu bazı sözde ilahiyatçılar, öyle söyleyeyim. Dediler ki, yani o zaman biz resim asalım Azrail de gelmesin falan dediler. Her melekten bahsetmiyoruz. Vazifeli meleklerin gireceği yer, oralar hudutsuzdur. Onlara her halükarda girer. Yani bugün Azrail Aleyhisselam'ın girmeyeceği canını alma vazifesi varsa, isterseniz resimden ya da heykelden kendinize şato yapın. Hiçbir şey fark etmez. İsterseniz koruma kalkanları kurun, hiçbir şey fark etmez. O sizin canınızı alır. Münker nekir melekleri, kiramen katibin melekleri, bunlar sizin istediğiniz kadar resimle, heykelle donatın kendinizi. Bunlar Allah'ın ayetleriyle, peygamberin tavsiyeleriyle. Biraz önce söylediğimiz rivayet yine Müslim'de, Buhari'de ve İbn-i Mace'de yer alan rivayettir. Yani Hazreti Cebrail'in biz resim ve heykel bulunan ya da resim ve suret bulunan eve ya da köpek ve suret bulunan eve girmeyiz hadisesi hemen bir tenkit hadisesi oluyor. Diyorlar ki, vay efendim, evde biz köpek beslemeyecek miyiz? Tabii ki beslemeyeceğiz. Çünkü köpek ev eşyası değil.
Bahçende bekle.
Bahçende besle ya da bahçende buna yer ver. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ya da İslam'ın bu tür emir ve yasakları uygulama anlamında değerlendirilmesi gerekirken, yani biz o emre ittiba etme, tabi olma halinde değerlendirilmesi gerekirken karşımızda vay efendim niçin olmayacak diye. Ben bazen sorulduğunda şöyle karşılık veriyorum. Allah-u Teala hangi hayvanı evinizde büyütün diye yarattı diyorum. Şimdi bazen bu balık içinde böyle, kuş içinde böyle vesaire için. Yani Allah-u Teala kafese sığdırılsın diye kuş halkettiğini ben düşünmüyorum. Ya da bir kavanozun içerisine balıkları koyalım. Adına süs balığı, süs kuşu, süs köpeği, süs vesairesi. Kediyi bile evde, bakın kedinin eve girmesi caizdir, bir sıkıntı yok. Ama kediyi bile eve hapsetmek doğru değil. Yani kedi kendince gezecek, dolaşacak, besliyorsanız yine besleyin. Ama kapınızı kilitlemeyeceğiniz hayvanlardan bir tanesi kedi. Giriyorsa girsin, sıkıntı yok. Ama bir köpeği evin içerisine sokup bir de kapısını kilitlemek zaten fıtraten köpeğin hakkına uyan bir şey değildir.
Evet, onu da şimdi şöyle savunuyorlar hocam, biraz fıkha girdik ama.
Estağfurullah, konumuz da bu hocam, eyvallah. Böyle devam edelim.
Yani işte cins kediler, cins balıklar veya cins kuşlar var, onları doğaya saldığımızda onlar hocam, doğada onları, ölürler.
Onları doğalarından alıp kendimiz cinsleştiriyoruz. Yani biz şurada bizim yakınımızda bir tünel var, orada bundan yıllar öncesinde bir kamyonet devrilmişti. O da kuş taşıyan, böyle muhabbet kuşu vesaire falan, kanarya gibi kuşları taşıyan. Onlar oradan çıktılar, şu küçük çamlıcamıza, tepeye geldiler. Orada yaşıyorlar hocam, papağanlar, küçük kanarya kuşlar vesaire. Yani onlar ortamından alınıp kafesin içine konulduğu için biz onlara kafes
onların düşürüyor. Fıtratını biz bozuyoruz.
Fıtratını biz bozuyoruz. Onlar neticede Allah tarafından kafes içerisinde yeryüzüne gönderilmiş varlıklar değil yani. Yani biz bunları yaptığımız için adına bu isimleri takıp kullanıyoruz. Yani biz şimdi şöyle yapsak, malum hani mazen diyorlar ya işte, ev bir şeyi, o zaman ev adamı diyelim. Adamı eve tıkayalım, kilitleyelim kapılarını, çıkmasın dışarıya. Evet, bu toplumsal bir haldir. Yani neticede o varlığın bir doğası var. O doğadan koparıp almak, sonra da adına bir şey koyup kendimizi meşru satırlar altına koymak, ahirette de sorguya suale geleceklerdendir diye düşünüyorum ben. Onun için biraz dikkatli olmak lazım, biraz ince olmak lazım bu anlamda.
Eyvallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Peki hocam. Önümüzdeki hafta bu mevzudan yine devam edelim inşallah.
Peki.
Gönlünüze sağlık. Sizlere Allah razı olsun. Olun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın vasıflarını konuştuk. Ama tabii temasil üzerine, yani heykelin, resmin, canlı ve cansız varlıkların resim ve heykellerinin yapılması ve bunlarla olan ilişkimizin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Günümüz meselelerine de girmiş olduk kıymetli hocamla. Zaten programımızın bir amacı da bu. Sadece kronolojik bir sıradan bir tarihi bir olay anlatmıyoruz. Nebiler silsilesi dediğimiz Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar olmuş olan nebilerin hayatlarından hayatımıza neler yansıtabiliriz, neler taşıyabiliriz bunları konuşuyoruz. Siyer Mektebi programında da aynı şekilde böyle yapmıştık. Sizlere, sizin istifadenize sunmuş oluyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.